Ayrım 9.
Bizim oralarda kız büyüyünce ne yapar? Ne yapacak? Evlenir. Ben de büyüdüm. Evlenmem gerekiyor. Ben evliliğe göre değilim. Ev işi öğrenmemişim. Çeyiz yapmamışım. Sokaklarda oynayıp durmuşum. Bu evlilik nereden çıkmış? Orada evlenme işleri buradaki gibi yürümez. Akrabadan biri kestirilir. Bunlar uygun denir. Evlenilir. Bana da akrabalardan bir çocuk uygun bulundu. Çocuk da iyi çocuk ha. Çocuğa bir şey dediğim yok. Evliliği istemiyorum. İstemem istemem. Allah Allah. Sonra aklıma geldi. Yoksa evde benden bıktılar mı? Benden bıktılar da başlarından atmak mı istiyorlar? Onlara çok kırıldım. Babama içimden küsüyorum. Sonra anladım. Öyle değil. Bıktıkları falan yok. Ne yapacaklar? Oranın töresi öyle. Kızın zamanı gelince evlenecek. Yoksa laf çıkıyor. Yok efendim, beklediği mi var? Yok kusurlu mu? Çare yok. Evleneceksin. Sonra düşünüyorum. Aklıma yatırmaya çalışıyorum. Buradan kurtulmanın başka yolu yok. Evlenirsem çıkarım diye. Evden sıkıntım yok da şehirden var. Burada bir şey yok. Dön dolaş iki sokak. Evlenirsem başka yere gideriz diyorum. İşte biraz biraz aklıma yatıyor. Ben aklıma yatırıyorum. Peki diyorum. Haydi biz nişanlanıyoruz. Tantana mantana iyi. Sonrası gene sıkıntı. İçime sıkıntılar basıyor. Çocuğa bakıp bakıp üzülüyorum. Bunun bir günahı yok da ben neden başını derde soktum diye. Olmuyor. Evdekileri açıyorum. Ben evlenmek istemiyorum. İşte o zaman kıyamet kopuyor. Evdekiler ayağa kalkıyorlar. Efendim ne demekmiş bu? Ne demekmiş ben evlenmek istemiyorum? Bu namus meselesidir. Bu şeref meselesidir. Böyle rezalet olmaz. Hem neden evlenmek istemiyormuşsun? Çocuğun bir şeyini mi gördün de böyle diyorsun? Şimdi benim çocuğa bir kusur bulmam gerekiyor. Tanrım, hiç kusur bulamıyorum. Ama çıkar yolum yok. Bir kusur bulmalıyım. Ne sıkıntılar geçiriyorum. Ne üzüntülere giriyorum. Sonunda bir iki kusur uyduruyorum. Sonradan çocuğa bunları anlatıp özür diledim. Anlayışlı davrandı. Ailem biraz yumuşuyor. Eh benim de hakkım var ya. Hemen peki demiyorlar ha. Mersin'de ablam var. Onların yanına gönderiyorlar. Biraz git de düşün bakalım. Belki çok sıkıldın. Açılırsın. Daha iyi düşünürsün gibilerinden. Ben Mersin'e gidiyorum. Ablamın yanına. Ablam da eniştem de iyi insanlar. Orada eve kapanıyorum. Kitap okuyorum. Ama ne okuma. Deli gibi okuyorum. Bir işe yarayayım diye de ev işlerine yardım ediyorum. Çocuklarına bakıyorum. İyi de böyle sürüp gitmez. Burada daha ne kadar kalabilirim? Ama Mersin çok hoşuma gidiyor. Buraya bayılıyorum. Gene de tiyatro. Hep tiyatro çalışıyorum. Bir gün bir tiyatro kitabı bulmam gerekiyor. Mersin'de arıyorum, yok. Belki Adana'da bulabilirsin diyorlar. Akşam evde ben yarın Adana'ya gideceğim diyorum. Bir şey demiyorlar. Ertesi gün otobüse atlayıp Adana'ya gidiyorum. Kitapçılarda kitabı bulamıyorum. Arıyorum, tarıyorum. Tiyatro ile uğraşan birinden bulabilirmişim. Onu buluyorum. Gerçekten de kitap varmış. Çok seviniyorum. Kitabı alıp Mersin'e dönüyorum. Akşam evde tartışma çıkıyor. Neden izin almadan gitmişim? Ben gideceğimi söyledim diyorum. Onlar biz evet demedik diyorlar. İzin almak ne demek diyorum. Size söyledim. Bu da yeter. Anlaşamıyoruz. Bingöl'e dönmeye karar veriyorum. Dönüyorum. Gene aynı yer, gene aynı hayat. Fakat artık aklıma koymuşum. Ben gidip tiyatro okuyacağım diyorum. Peki diyorlar. Söylemedim size. Ailem çok iyidir. Bu sefer abilerim bile razı oluyor. İstanbul'da tiyatro okumak. Başlıyorum hazırlanmaya. Hazırlanmak da ne? Neler sorabilirler diye düşünüyorum. Hazırlanıyorum. İşte şimdi buradayım. 2 gün sonra ilk sınav. 1 hafta sonra da ikincisi. Kazanamazsam gene döneceğim. Hadi bakalım hayırlısı. Sınavdan çıkınca bana telefon et. Ederim. Bana şans dileyin. Çıkıp gidiyor. Telefon çalıyor. Veda. Keyifli bir ses. Kazanamadım. Canın sağ olsun. Aldırma. Önünde bir sınavın daha var. Sen buraya gel. Geliyorum. Denizden gelen rüzgar gibi geliyor. Dünyanın 8. harikası geldi. Kazanamadım. 700 kişi girdi. İçlerinde kim bilir neler vardı. Ben nasıl kazanacaktım? Bingöl'lü kız nereden kazanacakmış tiyatro sınavını? Ötekini de kazanamam. Ama öteki sınavda bak neler yapacağım. Terör estireceğim. Beni nasıl kazandırmazlarmış, görecekler. Hele bir kazandırmasınlar. İstanbul'u yıkarım, dünyayı yıkarım. Fırtınalar eser, zelzele olur. Gülüyorum. Bak şu işe, size komik şeyler anlatıyorum. Gülmüyorsunuz da, sınavı kazanamayınca gülüyorsunuz. Gene gülüyorum. Gülün, siz gülün. Neymiş, son gülen iyi gülermiş. Son gülüş benim olacak. Tabii senin olacak. Şimdi kızmayı falan bırak da sınava girmeye bak. Sakin ol. Ne bileyim, ne gerekiyorsa yap işte. Şu sınavı kazanmaya çalış. Kazanmaya çalış. Taklidimi yapıyor. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Daha ne yapacakmışız? Kendimizi beğendiremiyoruz. Hele bir bakın, bende her şey yok mu?
Jestse jest, mimikse mimik, konuşmaysa konuşma, değil mi?
Bilmem ki Veda, bildiğim konu değil ama ben biliyorum, seni bir gün tiyatroda seyredeceğim. O gün dalgındı, uçarı neşesiyle uçmaya çalışıyorsa da çabuk yorulup bir dala konan kuşlar gibiydi. Tanrım, ne yapmalıydı bu kıza? Hani filmlerde vardır, zengin adam bir tiyatro satın alır da sevdiği kıza armağan eder. Ben de keşke çok param olsaydı diye düşündüm. Çok param olsaydı da bir tiyatro alıp şu kıza al sana tiyatro deseydim. Çok parayı istediğim zamanlar hep böyle işlerdir. Çok param olsaydı da bu genci işe soksaydım. Çok evim olsaydı da şu genç çifte alın anahtarı gidip oturun para mara istemez deseydim. Paranın gözü kör olsun. Tiyatro alacak paramın olmaması ne kötü. Veda ikinci ve son sınavı da kazanamadı. Sınavdan sonra geldi. Bu son gelişim. Artık dönüyorum. Bingöl'e dönüyorum. Yeniden çalışacağım. Seneye sınavlara geleceğim. Hainler. Beni beğenmediler. Oysa ne oyunlar oynayacaktım. Dünyanın 8. harikasını fark etmediler. Sizi de göremeyeceğim. Hadi gidiyorum. Durun size bir sarılayım. Ama konuşmayın. Ağlarım. Bakın ağlamak istemiyorum. Belki dışarıda ağlarım. Hadi yeter, gidiyorum. Gitti. Kirazlara son elveda denmiş gibi. Bir av kazası. Olacak şey değildi ya. Oldu. Avdan dönerken, daha kestirmeden gideyim diye bilmediğimiz yoldan sapmıştım. Bir ayağımın boşluğa kaydığını anlayıp, öbür ayağımın üzerinde dönüp kurtulmak istedim. Sonrası, diz kemiklerinden birinde kırılmaydı. Neyse, arkadaşlar geldi. Onların kollarında döndük. Filmler, ortopedi falan, herkesin başına gelen işler. Olay sonradan öyle büyüdü ki ben bile şaştım. Sağ bacağım alçıda, hastane odasında yatarken gördüklerimi belki de 40 yılda bir fark etmezdim. Ama insan öyle hiç kıpırdamadan yatarsa tek yapacağı iş çevresine bakmak oluyor. Eh bakarken de görüyorsunuz. Bu anlaşılır bir şey değil. Av kazası deyip duruyoruz ya, ortada öyle doğru dürüst av falan yoktu. Ben bunlara tüfekli gezintiler diyordum. Aslında hoşuma giden ava gidiliyor olmasıydı. Bunun birkaç gün önceden başlayan törensi havası hoşuma gidiyordu. Bu hafta ava gidiyoruz demek, çizmeleri hazırlamak, tüfeği temizlemek falan. Hafta sonunda ne yapıyorsunuz diyen ev kedisi arkadaşlara biraz av yapacağız hava satmak. Bütün bunlar hoştu ama gerçekte hayvanları çok seviyordum. Onları böyle durup dururken vurmanın da İnsanlığa sığar yanını göremiyordum. Doğrusu şu ki hiç hayvan vurmadım. Birkaç nişana ateş etmek o kadar. Elinde tüfek olmayan bir kuşa ateş etmek düpedüz haksızlıktı. Daha baştan eşitlik yoktu. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. Ama öyle dağda bayırda dolaşmak hoşuma gidiyordu. İşin bu yanı çok hoştu. Doğanın binbir rengi insanı şaşırtıyordu. Sabahın temiz serinliğinde, kentin her şeyinden uzakta, doğanın içinde dolaşmak inanılmaz güzellikte bir şeydi. Elinizdeki tüfek sizi meraklı sorulardan kurtarıyordu. Öyle ya, avcıydınız, belli bir şeydi. Yoksa rastladığınız bir köylü, eğer elinizde tüfek olmadan dolaşmaya kalksanız, kim bilir neler düşünürdü. Onun içinde ben bu av olayına, kendi adıma tüfekli gezinti diyordum. Ama bu kaza birçok şeyi değiştirdi. Geçirdiğim kazadan sonra birden büyük avcı oluverdim. Bütün tanıdıklarım, yeni eski arkadaşlarım ziyaretime geldiler. Gelenlerin gözlerinde büyük bir beğeni, neredeyse hayranlık görüyordum. Demek avcılığın da vardı, hiç bilmiyorduk. Nerelere gidiyordunuz? Neler vurmuştun? Ne oldu? Tüfek falan mı patladı? Şimdi orada olup biteni anlatsam hepsini düş kırıklığına uğratacaktım. Hayatı boyunca hafta sonlarında evde tembel tembel oturup pazar gününün geçmesini bekleyen insanlar, arkadaşlarının elde tüfek ormanda av peşinde koşmasında büyük bir tat buluyor, hayallerinde yarattıkları ayrıntılarla neredeyse olayı büyük bir ayıyla boğuşurken kahramanca yaralanma yerine koyuyorlardı. Bu arada yakın arkadaşlarım sözlerini "ava giden avlanır" diye bitiriyor, gülüşerek av olayıyla çapkınlık arasında çağrışım yaptırıyorlardı. Hatta birisi üşenmemiş, büyük bir kartona "ava giden avlanır" diye yazmış, yazının orasına burasına da av hayvanlarının figürlerini çizmişti. Kartonu da hastane odasının duvarına astık. Ben artık olayın gerçeğini anlatmaktan vazgeçmiştim. İlk gelen bir ikisine işte ayağımın boşluğa düşüp kaydığını, ortada da pek av falan olmadığını anlatmaya kalkışmış, onların bu anlattıklarımı bir türlü kabul etmediklerini görünce de şaşırmıştım. "Hadi hadi, olayı küçültmeye çalışma. Avcılar palavra atar. Sen de işi basitleştiriyorsun." Sonra anladım ki gündelik hayatından bıkmış insanlar bu kazayı hayallerince süsleyerek zihinsel bir doyuma kavuşuyorlardı. Demek ki hafta sonunu böyle dağda bayırda geçirmek de vardı. Biz evde karıyla birbirimize bakıp ne yapalım diye düşünürken bu elde tüfek doğayla baş başa. İnsanların hayale öyle gereksinmesi vardı ki onlara aslan avı anlatsam dinlemeye hazırlar gibi geliyordu. Bir süre sonra bende de değişme olduğunu ayırdına vardım. Başlangıçta kendi aptallığıma bağladığım kaza giderek bir gerçek av kazasına dönüşüyordu. Neredeyse kendimi genç bir kızı vahşi hayvan saldırısından kurtarmak isterken yaralanan bir kahramana dönüştürmek üzereydim ki doktorlar imdadıma yetişti. Doktorlar için kazanın nasıl olduğunun hiç önemi yoktu. Onlar dizde ne olduğuna bakıyorlardı. Böylece kahraman olmaktan vazgeçip kaza geçiren bir yaralı olmakla yetinmek zorunda kaldım. Ama doktorlar da aralarında anlaşamıyorlardı. Kimisine göre dizdeki şişlik oraya dolan kandandı. Ponksiyonla bu kanı almak gerekiyordu. Yoksa organize olur, dizin ankilozuna yol açardı. Bu büyücü sözlerinin anlaşılır biçimi dizdeki şişliğin bir iğneyle boşaltılmasıydı. Yoksa diz sakat kalırdı. Başka bir doktor buna şiddetle karşı çıkıyor, böyle yapılırsa dizin yeniden şişeceğini, hemen ameliyat yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyordu. Bu tip kazalarda erken ameliyat durumun tek çözümüydü. Bütün bu tartışmalar benim yanımda yapıldığından ne düşüneceğimi bilemez duruma gelmiştim. Acaba dizime iğne mi sokulsaydı yoksa ameliyat mı edilseydi? Acaba hangisi doğruydu? Başka bir doktor, arkadaşım sonradan odama geliyor. Bunların hepsinin de yanlış olduğunu, dizime plaka konulması gerektiğini, bunun en iyi çözüm olduğunu anlatıyor, beni inandırmaya çalışıyordu. Artık kahramanlık bitmiş, zor günler gelmişti. Ameliyatlardan ameliyatı beğenmek zorundaydım. Hiçbiri de bana sempatik gelmiyor, zavallı bacağıma bakıp bakıp içimi çekiyordum. Bu arada ziyaretime gelen eski bir avcı arkadaşım, bilinmeyen arazide yürürken en tehlikeli olanın üstü örtülmüş çukurlar olduğunu, birbirine karşılıklı kavuşmuş çalılıkların böyle çukurları gizlediğini, benim de yeterince tecrübem olmadığı için böyle bir çukura düşmüş olacağımı söyleyerek moralimi büsbütün bozuyor, bütün yaratılmış kahramanlık öykülerini yerle bir ediyordu. Kötü günler başlamıştı. İşin daha da kötüsü, asıl kötülüklerin daha yeni başlamasıydı. Belki dizde bir menisküs bile vardı. Bunun da sonradan ameliyat edilmesi gerekirdi. Şimdi bir de futbolcu hastalığını göğüslemek vardı. Durumum kötü olmasaydı kendi durumuma gülebilirdim. Futbol oynamadan menisküs olmak. Ama gülecek halim yoktu. Artık teslim olmuştum. Başıma gelecekleri bekliyordum. Meğer her gecenin bir sabahı varmış. Bir sabah odama genç bir doktor geldi. "Ağabey, görüyorsunuz, bütün doktorlar bir şey söylüyor. Hepsi de başka bir çözüm düşünüyor. Aslında hep böyle olur ya, bu iş giderek karışacak. Siz bir karar verin de doktorlardan birini sizin sorumlu doktorunuz olarak seçin. Hepimiz düşündüklerimizi ona söyleyelim. Kararı da o versin. Siz bunu düşünün." Sonradan düşündüm. Söyledikleri aklıma yattı. "Hay sen çok yaşayasın," dedim içimden. Gerçekten de bu işin başka türlü çıkışı olmayacaktı. Sordum, "Bu genç doktor kimdir?" diye. "Yeni gelmiş, bir uzmanmış. Genç doktoru görmek istediğimi söyledim. geldi. Benim doktorum siz oluyorsunuz, dedim. Lütfen kabul ederseniz durumumla siz ilgilenin. Diğer doktorlarımızla da siz görüşürsünüz. Ne yapılması gerekiyorsa siz yapın. İçim bir rahat etti ki sormayın. Artık ne yapılacaksa yapılsındı. Bizim genç doktor da pek acar çıktı. İşi ele aldı. Artık yanımda konuşmalar falan bitti. Bir gün doktorum odama geldi. Dizin durumuna baktım. Pek fena değil, dedi. Bence hiçbir müdahale yapılması gerekmiyor. Bir alçı yapmayı düşünüyorum. Bu diz kendini toparlar. Zaten kırık da büyük değil. Aman efendim, işte bu. Neymiş öyle aman aman bir şey değilmiş. Ha şöyle, yapın alçınızı. Siz rahat, ben rahat. Alçıyı yaptılar. Biz kahraman bacağı yatağa uzattık. Artık saltanatla yatıp bekleyeceğiz. Yeniden ziyaretler başladı. Çiçekler geliyor, ufak armağanlar geliyor. Kitaptı, kalemdi, öyle şeyler. Bir arkadaşım dürbün getirdi. Yattığım yerden çevreye bakarmışım. İşte kaza hiyerarşisini de o sıralar anladım. Meğerse bu kazaların da hiyerarşisi varmış. Av kazası sosyal prestijin üst basamaklarındaymış. Bir kere av dediğin olay nedense bir soyluluk taşıyor. İşin içine tüfek karıştığından mı yoksa aklımızda padişahların, soyluların av partileri kaldığından mı nedense av olayının çekici bir yanı varmış. Yatarken onu anladım. Neden mi anladım? Hiç kimsenin senin bir yanlışın var mıydı diye sormaması dikkatimi çekti. Oysa kazalarda insanların aklına onun yanlışı yok muydu diye bir soru geliyor. Sorulmasa da bunun düşünüldüğünü anlarsınız. Trafik kazalarında da geçmiş olsun denir de karşınızdakinin gözlerinde şu soruyu okursunuz. Senin de yanlışın yok muydu? Trafik kazaları ortalardadır. Sen de belki içkiliydin. Ama kaza hiyerarşisinin en altındaki kazalar yolda yürürken dikkatsizlik edip bacağınızı kırmanızdır. Yani olur da bu kadar olur. Önüne baksaydı bacağını kırmazdı. Bunu açıklamanız bile sıkıntılıdır. Öyle pek çukur mukur da yoktur ama siz de nasıl olduğunu anlayamadan ayak bileğiniz oynamaz olmuştur. İşte size sarsaklıktan bir kaza. Artık ne sakarlığınız kalır ne şapşallığınız. Bir süre sonra kendiniz bile zeka derecenizin düşük olduğuna inanmaya başlarsınız. Bunları orada yatarken anladım. 1,5 ay hep kazalar konuşuldu. Çeşitli kazalar anlatıldı. Kaza hakkındaki düşünceler açıklandı. Talihsizlikler, dikkatsizlikler, aptallıklar konuşuldu. Az kaldı unutuyordum. Balkon kazaları da pek revaçtaymış. Balkon kazaları mı? Çapkınlık yüzünden başa gelen belalardan. İşte çapkınlık ederken kapının açılmasıyla hoplayıp balkona çıkmalar, oradan aşağı atlamak isterken uğranan kazalar, buna balkon kazası denirmiş. Gülünen kazalar kategorisinden. Ama sahibine değişik bir ünvan kazandırırmış. Meğer ben soyluların kazasına uğramışım. Gelen av konuşulur, giden av konuşulur. Ne tüfek markaları öğrendim şaşar kalırsınız. Artık elimdekinin kıçı kırık tekli olduğunu bile söyleyebiliyorum. Öyle dinliyorum. Ben dinledikçe alçak gülünlülüğüme verildi. Adımız başına gelenin lafını bile etmiyor. Aslan gibi davranıra çıktı. İyileşir iyileşmez yeniden ava gideceğim. Böyle şeylerin gözümü korkutmaya yetmeyeceği anlatıldı. Neyse, alçımızın açılma zamanı geldi de kahramanlık öykülerinden kurtulduk. Alçı açıldı. Dizimiz bayağı düzelmiş. Biraz da kasları geliştirme hareketleri yaptık. Şimdi ara sıra sağlam dizim ağrır ama kaza geçiren dizim sapasağlam. Baraganlı çocuklar. Panayit İstrati ile ilk tanışmamdı. Baraga'nın dikenleri. Ne İstrati'yi biliyordum ne Baragan'ı. Ne de bozkırda dili rüzgarla gelen diken toplarını. Öğrenmemle o büyüye kapılmam bir oldu. Baraga'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında diken toplarının peşine takıldım. Olamaz bir şeydi. Hangi topun peşine takılacağımızı şaşırırdık. Bir onun peşinde, bir ötekinin peşinde koşardık. Günlerce böyle yaşardık. Baragan inanılmaz güzellikte bir yerdi. Biz Baraganlı çocuklar bu mevsimde çıldırırdık. Ne çok beklerdik o rüzgar mevsimini. Dikenlerin geleceğini bilirdik. Gelmeyecekler mi diye düşünmek bile ne yapacağımızı şaşırmamıza yeterdi. Ama hep gelirlerdi. Rüzgarların önüne kattığı diken topları hep gelirlerdi. Biz de deli gibi peşlerine takılır, Baragan'daki sıkıcı günlerimizin acısını bozkırlarda çıkarırdık. Evdekiler Bizimkiler gene delirdi derlerdi. Derlerdi ya, gene de başlarını iki yana sallamakla yetinirlerdi. Delilik cezalandırılmaz. Her şey bitip de rüzgarlar önüne kattıkları diken toplarını artık koşamayacağımız yerlere götürünce geriye dönerdik. Her yanımız diken batmalarından yara bere, üstümüz başımız kirpas içinde dönerdik. Evin kapısında öyle görününce evdekiler şöyle bir bakar, gene yemeklerine dönerlerdi. Sadece ablam kalkar, ocağın üstüne su koyardı. Hiç konuşmadan yıkanırdık. Sofraya uğrar, ne yediğimize bakmadan bir şeyler yer, ölü gibi yatmaya giderdik. Ev halkı arkamdan bakar, başlarını sallayıp birbirine, ah bu dikenler derdi. Beşiktaş'ta oturuyorduk. Gazi Osman Paşa Ortaokulu'na tramvayla giderdim. Tramvaylar, yollar, araçlar, Beşiktaş çarşısı, insanlar hep birbirinin içindeydi. Sabah karanlığında kalkar, okula yollanırdık. Dersler, teneffüsler, öğle tatili, öğleden sonra dersleri, okuldan çıkıp eve dönmekler. Hayatımız çok kalabalıktı. Mağazaların vitrinleri, sinemaların kapıları, birbirine açılan yol ağızları, yazlık bahçeler, her şey dardı. Biri hemen bitiyor, öteki başlıyordu. Biz de bir kutudan çıkıp yanındaki kutuya giriyorduk. Baragan olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Baragan bizim kurtuluşumuzdu. Gözümüz, kulağımız hep rüzgarla gelen diken toplarındaydı. Onların peşine takılıp bozkırda yalın ayak koşmak bizi buralardan kurtarıyordu. Bu kalabalıktan, bu her şeyden sakınmaktan, derslerden, notlardan, okullardan, eve dönmeklerden, her şeyden kurtarıyordu. Serüvenci ruhumuz Baragan'ın özgür bozkırlarında koşarken aradığını bile bilmeden bulduğu bu yeni ufuklara koşuyordu. Meğer orada da kalmayacakmışız. Arkadan Kodin'i, Kira Kira Lina'yı tanıdık. Daha da kimleri, neleri, varlık kitaplarıydı hepsi de. Kendine özgü küçük boylarıyla bizim ülkelerimizdeydi. Ne yerlere gittik, ne çok insanla tanıştık, ne çok dostumuz oldu anlatamam. Artık yeni hayatlarımız vardı. Öyle çok hayat yaşıyorduk ki burada sıkılmamız olanaksızdı. Öyle çok dostumuz vardı ki burada yalnızlığımızı unutuyorduk. Öyle çok şeyimiz vardı ki burada parasızlığımızı unutuyorduk. Elinde okuduğumuz bir kitap taşıyan birini gördüğümüz zaman nasıl seviniyorduk. İşte bizim ülkenin insanlarından biri. Onunla konuşabiliyorduk. Ortak dostlarımızdan söz edebilirdik. Yabancımız değildi. Aslında hiç konuşmazdık. Çünkü konuşmamıza gerek yoktu. İnsan kendi ülkesinin insanıyla sözsüz de konuşur. Biz de öyle yapardık. Sözsüz konuşurduk. Belki de kitaplar, dergiler sadece kendileri değildir de paroladır. Neden olmasın? Sahiden de paroladır. Nasıl da düşünmedim. Birbirini tanımayan iki kişi buluşacakları zaman kollarının altına bir gazete, dergi ya da kitap taşımazlar mı? Belki ellerine çiçek alırlar. Ama bu parola değil midir? Gençlik yıllarımızda, vapurda, trende birinin elinde tanıdık bir dergi görünce nasıl da sevinirdik. İşte bizim ülkenin insanlarından birisi derdik. Varlık bunu ne sık söyletmiştir bize. Sadece bunun için bile sevebilirdim dergiyi.